Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte oldunuz. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını aşağıdan paylaşın, öyle başlayalım. Periskop izleyicileri şu 3 noktanın hemen yanında yayını paylaş düğmesi var. Ondan yapsın. Ben de sosyal medyadan Twitter üzerinden yapayım. Herkesi çağıralım, herkes burada olsun. Hep beraber oturalım, konuşalım. Bugün konuşacağımız konu normalde insanlar arasında konuşulmaması gereken bir konu. Gerçekten yani sağlıklı bir ülkede, demokrasisi tıkır tıkır çalışan bir ülkede, iktidarının vatandaşın iyiliği için eylemlerde bulunduğu bir ülkede böyle bir şeyin konuşulması gerçekten ayıp. Her şeyin ötesinde ayıp olur ve insanlar size gülerken kusura bakmayın da ağızlarını kullanmazlar. O çok net. Ama biz kullanmak zorundayız. Çünkü dün İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı ve dedi ki Türkiye'de saat 24'ten sonra her yerde canlı ya da kasetten müzik yasaklanmıştır. Eğlence yerlerinde. Bir kaset mi kaldı? Kaset hala çalan var mı içinizde bilmiyorum ama keşke olsa da dinlesek. Ama virüsle mücadeleye aslında ilk başladığı anda hatırlayın Türkiye'nin aldığı ilk tedbir neydi? Uçak biletlerindeki KDV'yi ucuzlatmak ve konut kredilerinin fiyatlarını düşürmek. Ardından gelinen noktada şimdi burada artık bunun yapılıyor olması insana, bir kısım insana pes dedirtiyor, bir kısım insana hadi bakalım devam dedirtiyor. Oysa biz bugün artık mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde Ankara'da kontrolden çıkmış bir salgından söz ediyoruz. Ben söylemiyorum, benim haddim değil bu. Ama bu işin uzmanları, gerçek sağlık ekibi, mesela Türk Tabipleri Birliği sürekli olarak bu konuda açıklama yapıyor ve deniyor ki artık burada kontrol gibi bir durum söz konusu değil. Yani şu anda açıklanmamış, adı konulmamış ama fiilen yaşatılan bir sürü bağışıklığına geçilmiş durumda. Ve üstelik öyle bir inatla, öyle saçma sapan, bilimi dışlayan, bilimi aykırı gören bir inat yürütülüyor ki 21 Eylül'de okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Hala biri çıkıp hayır açılmayacak ya da hayır açılacak, şu şekilde açılacak diyemiyor. Hala şundan söz ediyoruz biz. Biz böyle açılmasını düşünüyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu konuda karar verici olmasa da kararı açıklayıcı konumda olması kaçınılmaz olan kişi, tek kişi, şahsım bu konuyla ilgili hiçbir şey söyleyebilecek durumda değil. O da bilmiyor şu an için. Ve hepimiz yine çok iyi biliyoruz ki 21 Eylül'de okulların açılması son derece zor. Birinci sınıflarla bu yıl üniversite sınavına girmek için hazırlanacak çocuklar hariç. Onlar işin biraz bir tanesi okula yeni başlayacağı için uzak kalmasının ne kadar riskli olduğu söyleniyor. Diğerleri için de hayatlarının bambaşka bir bölümüne geçecekleri böyle kritik bir ortamda uzak kalma şansları olmadığı söyleniyor. Ama onun dışında milyonlarca öğrenci ve onların milyonlarca sayıdaki velisi için ne yapılacağı hala belirsiz. Ve biz abuk sabuk, adını doğru koyalım, saçma sapan bir düzenlemeyi konuşuyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı saçma sapan bir düzenlemeyi konuşuyoruz. Saat 24'ten sonra bütün Türkiye'de, Allah'tan eş zamanlı olarak bütün Türkiye'de eş zamanlı maske zorunluluğu da getirildi de, bütün Türkiye'de eş zamanlı olarak müzik yasağı, hem canlı hem de unutmayın lütfen kasetten, sakın ha kasetten müzik çalmaya çalışmayın, yasak. Yani kaseti hala bulabiliyorsanız çalın da. Ama gece 12'den sonra çalmayın. Eğlence yerlerinde yasak. Biz bu virüsün nasıl bulaştığı konusunda hala çok da hemfikir olabilmiş değiliz. Bilimi dışlayan bugünün iktidarı, adını doğru koyalım. Lütfen siz de öyle koyun ve öyle kullanın. Bilimi reddeden, bilimin uzağından bile geçmekten haz etmeyen bugünün iktidarı çok net bir şekilde virüsle mücadele içinde bilimin yollarını kullanmaktan da vazgeçti. Önceden bir pandemi danışma bilim kurulu vardı biliyorsunuz. Yani onlar öyle bir haldelerdi ki ilk gün 10 Mart tarihinde bu virüsün ölümlü vakası açıklandığında Sağlık Bakanı çıkıp, bir hekim olan Sağlık Bakanı çıkıp ilk hastamı kaybettim açıklaması yapmıştı gözleri dolarak. Ve bilim kurulu onun üzerinden uzun uzun çalışarak işte Her akşam önceleri saat 7 civarında açıklama yaparak, sonraları yavaş yavaş kaydı 9'a 9.30'a, hayırlısı gece yarısını bir geçsin hele buluruz'a, işler bu noktaya geldi, açıklamalar yaptı. Fakat sonra öyle bir hal geldi ki artık insanlar özellikle entübe hasta kavramını öğrendiler ve entübe hasta sayısına bakmaya başladıkları için bakanlık bir gün dedi ki artık onu açıklamıyorum. Niye? Çünkü ben onun yerine durumu ağır olan hastaları açıklayacağım, bir de zatüre vakalarının artışını açıklayacağım. Çünkü çok iyi biliyordu ki burada özellikle ölüm raporları tutulurken, hani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da açıkladığı gibi, ya defini biz yapıyoruz kardeşim, herkese yalan söylüyorsun da bana yalan söyleme şansın yok. Defin benim yetkimde hikayesinden anlaşıldığı gibi, raporlarda korona mı zatüre mi pnömoni mi diye ayrım yapılacağı için bu sefer zatüre vakalarının oranı açıklanmaya başlandı. Herkesin kafası biraz daha karışsın diye. Kimsenin kafası karışmadı. Çünkü hastalık toplumun geneline öyle bir yayıldı ki bütün dünyada, bakın bütün dünyada vakaların seyri bulaşma hızı yükselmesine rağmen ölümle sonuçlanma oranı düşerken bizde her gün ölüm oranı daha da artıyor. Görüyoruz bunu. Yani vefat eden insan sayısı Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yani o rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Bundan eminiz. Hepimiz eminiz. Sağlık Bakanı istediği kadar hiçbir şey söylemesin, anlatmasın. Saçma sapan Facebook cümleleriyle birilerine bir şey söylemeye çalışsın. Karşısında soru soracak kimse olmadığını bildiği için ısrarla yapsın. Ama mesela bugün çarşamba, bugün basının karşısına çıkacak. Ve bugün göreceksiniz orada sorular sorulacak. Göreceksiniz, yazın bunu bir kenara. Bugün Sağlık Bakanı'nın kaçma şansı yok. Niye biliyor musunuz? Vakalar burada artık çünkü. Gerçekten insanların kaçacakları bir yer kalmadı. Ve dün yapılan bu saçmalık tuz biber ekti, bir de üstüne tüy dikti. Yani İçişleri Bakanlığı tarafından mesela övüne övüne söylenen 3 hafta önceki Ayasofya açılışıyla ilgili tek bir insan evladı ağzını açamamışken hala hekim yemin etmiş, Hipokrat yemin etmiş, Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere ağzını açamamışken, bakın göreceksiniz bugün bin dereden su getirecekler. Orada soru sorulacak. Tekrar söylüyorum, vaka sayısı burada çünkü. Göreceksiniz, yazın bunu bir kenara. Bugün akşam Sağlık Bakanı'yla istediği kadar gevelesin. Bu soru sorulacak kardeşim. Göreceksiniz, yazın bunu bir kenara. Bunu size muhabir tecrübesiyle söylüyorum. Yazın. Çünkü burada artık kaçacak yer kalmadı. Burada dün açıklanan bu saçma tedbir var ya, göreceksiniz. Artık istediğini yapsın. O haberimin televizyonları da dahil olmak üzere hiç kimsenin hiçbir şeyi saklayamayacağı hale getirildi. Siz zannediyor musunuz ki şu anda onların yönetim odalarında ya bu ne aptalca bir tedbir denilmiyor. Onlar bunun farkında değil. Mümkün mü böyle bir şey ya? Hepimiz görüyoruz. Hala virüs Türkiye'de insan boyunu aşmış, hala müzikle uğraşan bir İçişleri Bakanlığımız, buna hiç sesini çıkartmayan bir Sağlık Bakanlığımız ve utanmadan hala o koltuklarda oturan pandemi danışma bilim kurulu üyelerimiz var bizim. Evet, altını çizerek söylüyorum. Hala utanmadan o koltuklarda oturan. Çok özür dilerim ama hocam, hocalarım, siz ne işe yarıyorsunuz? Gerçekten sormak istiyorum ben bu soruyu. Siz ne işe yarıyorsunuz? Yani ağzınızdan çıkan lafın bir yönlendirme kabiliyeti yok ki. Dün mesela bu açıklama yapıldıktan sonra, İçişleri Bakanlığı genelgesinden sonra, ya gerçekten merak ediyorum, ne hissettiniz? Mesela diplomanızla göz göze geldiniz mi muayenehanenizde? Diplomanıza bakıp şunu dediniz mi? Ya ben ömrümü bunun için mi vakfettim ya? Saat 24'ten sonra müzik çalınmasın, sesi kısılsın diye. Gerçekten kendinizi bu noktada mı görüyorsunuz siz? Bu kadar yetersiz, bu kadar aciz misiniz siz? Ama Türkiye'nin size ihtiyacı var. Yetişmiş insan kaynağı olarak ihtiyacı var. Türkiye'nin tarihi, bizim cumhuriyet tarihimiz çok uzun değil. Kısa bir cumhuriyet tarihinden bahsediyoruz. Sonuçta 97 yıllık genç bir cumhuriyetiz biz. Devletlerin tarihinde 97 yıl çok uzun bir zaman değil. Ama bu süre, 97 yıllık süre, Türkiye'nin aynı zamanda yoklukların içinde, onca yokluğun içinde, kaçınılmaz halde pek çok salgınla da mücadele ettiği yıllar. Yani hepimizin, benim yaş kuşağımın annesinin babasının anlattığı, bir önceki kuşağın bizatihi yaşadığı ve bugünün kuşaklarının, bugünün gençlerinin de bizlerden duyduğu şeyler var. Yaşanmış, Anadolu'da yaşanmış pek çok salgın var. Ve o salgınlarla mücadele ederken Türkiye'de gerçekten bir tarih yazmış bir sağlıkçı kadromuz var bizim. Hekimler, hemşireler, sağlık görevlileri, herkes Personel ellerinde küçücük bir çantayla Anadolu'yu en ücra köylere kadar gezip sıtmayla mücadele eden insanlar var mesela bu ülkede. Bu ülkede insanlar cüzdanlıları romanlarda bile tahammül edilmeyecek yaratıklar olarak görmesine rağmen elinde bir çantayla Anadolu'nun en ücra köyüne kadar gidip mağaralardan insan çıkartıp cüzamla çalışmış, cüzamla mücadele edip Türkiye'de bunu bir kader olmaktan çıkartmış Türkan Saylan'ın peşinden gidiyorsunuz siz. Hiç utanmıyor musunuz gerçekten? Dün açıklanan o genelge benim yüreğime oturmuşken sizde hiçbir karşılık bulmadı mı ya? Yaptığım ben bunun için mi yaşadım? Ömrümü bunun için mi vakfettim? Ya ben bunun için mi hekim oldum demediniz mi? Eğer demediyseniz hakikaten tartışılacak çok fazla şey yok. Siz rahatsız olmuyorsanız, hayatınız böyle geçiyorsa çok da sorun değil ya. Yaşayabilirsiniz böyle. Ama farkında mısınız? Ağırlığınız, bu toplumdaki karşılığınız yok oluyor sizin. İnsanlar artık sizi sallamamaya başlayacak bir süre sonra. Söylediklerinizin hiçbir önemi, hiçbir kıymeti harbiyesi kalmayacak. Çünkü şurada açıklanan tedbirlerin tamamı siyasi tedbirler. Ve açıklanan siyasi tedbirlerin tamamı saçma. Tamamı saçma. İlk gün uçak biletlerinde yapılan da, kredilerde yapılan da hepsi saçma. Biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de kullanılan ihtiyaç kredisinin toplam büyüklüğü 655 milyar liraya gelmiş durumda. 655 milyar. Hiç az bir rakam değil, değil mi? Hani dolar çok coşkun olmasa size kabaca 100 milyar dolar derdim. Ama dolar sürekli değişiyor, artık öyle değil. Dolar hesabıyla bakacak olursanız düşüyor değeri. Ama Türkiye'de insanların ortalama gelirinin, çalışan nüfusun %52'sinin, en az rakam bu, %52'sinin 2500 lira düzeyinde ücret alarak yaşadığı bir ülkede 655 milyar liralık bir kredi dağılımı ömrümüzün çoğunu, geleceğimizi sattık biz demek. Bankalara sattık, ticari işletmelere sattık, borcumuz var onlara demek. Bu borçluluğun içinde insanlar yaşama mücadelesi verirken, insanlara bu saçma sapan tedbirlerin dayatılmasına sessiz kalıyorsanız eğer, hakikaten size söyleyecek hiçbir şey yok artık ya. Siz hekim olarak rahatsız olmuyorsanız, bizim mesela benim çıkıp size bundan 3 ay önce söylediğim gibi ya o kurulda sizi dinlemiyorlarsa ne işiniz var? İstifa etmek bu kadar mı zor diye cümle kurmamın gerçekten bir manası yok. Hakikaten sizi de üzmeyeyim ben. Ben de üzülmeyeyim. Çünkü bu cümleyi kurarken insan çok zorlanıyor. Haddim olmayarak kuruyorum. Ömrünü sağlığa vakfetmiş bir insana ya orada ne işin var demek benim haddim olmamalı. Ama kusura bakmayın da şu yaşananların içinde bu haddi insanları siz veriyorsunuz. Sizi dinlemeyen, sallamayan insanlar var etrafınızda. Ve siz ısrarla hiçbir şey yapılmayan bir yerde durmaya devam ediyorsunuz ya. Türkiye'de iş kontrolden çıktı diye kimler söylüyor? Öbür tarafta hiçbir şey yokmuş gibi davranan bir siyasi iktidar var. Acayip büyük ekonomik yalanlar atıyor. Acayip büyük, hem de öyle böyle değil. Hatırlıyor musunuz? Size çok sevdiğim bir abimden bahsettim bu yayında. Daha önce, herhalde bir 10 gün kadar önce. Zaman zaman onunla konuşuyoruz, dertleşiyoruz, yazılar yazıyor, yolluyor. Benim için de çok aydınlatıcı oluyor diye. Hiç dikkatimi çekmeyen bir noktaya dikkat çekti. Ben hani dün gece bu yayınla ilgili düşünürken, kurarken ne yaparım, hangi boyutlarla nasıl görürüm bu hikayeyi diye çatıyı oluşturmuşken, çok da eğlenmişken, yayının sonunda size de anlatacağım zaten o bölümü. Bugün yayının duyurusundaki Meryl Streep fotoğrafı tesadüf değil. Bugünkü yayınla çok alakalı bir şey. Bu arada onun yazısını gördüm, yazdığı bir yazıyı. Dünyada ekonomideki bakışın artık değişmek zorunda olduğunu, Keynesyen ekonomiye geri dönüş yolunda sinyaller alındığını yazıyordu. İlginç bir şey. Çünkü hani hepinizin ekonomi okumanız şart değil ama mutlaka istihdam piyasası dönmeli. Devlet insanları çalıştırmak için gerekirse kuyular kazdırıp kuyular doldurmalı. Böyle çok basitçe, çok kabaca anlatılan, kafanızda böyle kalmış bir Keynesyen ekonomi modeli var ya. Diyordu ki o sevgili abim, dünyada parasal bolluğun hiçbir işe yaramadığı görüldü artık. Çünkü insanlar parasal bolluğun yaşandığı dönemlerde, benim çok dikkatimi çekmemişti bu doğruya doğru. Parasal bolluğun yaşandığı dönemlerde zannedildi ki insanlar bunu alıp istihdama dönüşebilecek yatırımlar yapacaklar. Kurumlar, kurullar, kuruluşlar böyle çalışacaklar. Oysa bu kredileri kullananlar, piyasalardaki bolluk araçlarını kullananların tamamı varlığa çevirdi bunları. Nasıl? Etrafınızdaki insanlara bakın işte. Varlığa çevirmek küçük tüketici anlamında. Bizler küçük tüketicileriz. Bizler anlamında bakıldığında bir şekilde bunun mesela eve, duran varlıklara, dolara, dövize, altına döndürülmesi, euroya döndürülmesi. Anlatabiliyor muyum? Ama bu dönmedi. Ekonominin içine girip çarkların daha hızlı çalışmasına yardım etmedi. Ve şimdi anlaşılıyor ki parasal politikanın ötesinde kamu maliyesiyle ilgilenmek zorunda devletler. Devletler eğer bunu yapmazlarsa mesela bugünden bakıldığında tanesi minimum 6 dolara çıkacağı söylenen bir dozluk Covid-19 aşısının kimlere ulaşabileceği bir devlet politikası halinde olmak zorunda. Yani Yeni Zelanda açısından baktığınızda, Kanada açısından baktığınız zaman bu bir devlet politikası olup devletin gelirlerinin bir kısmının buraya ayrılacağı bariz. Ama bizim açımızdan baktığınızda devleti tek başına yöneten ve ekonomiden zerre kadar, mercimek tanesi kadar anlamayan kişinin söylediği gibi bizlerden kesilen, benden değil de sizlerden kesilen, ben artık bununla alakamı çoktan kestim çünkü ilk gününden kesmiştim. Bireysel emeklilik fonlarının reel sektöre ucuz kredi olarak dağıtılacağı müjdesi var ya, nasıl bir müjdeyse sizin açınızdan bu bir müjde değil, bunu bilin. Böyle bir müjdenin anlatıldığı bir dönemde kamu maliyesine bakan devletle parasal genişleme düşünen devlet anlayışı arasındaki fark bu işte. Ekonomiyi çok bilmenize falan gerek yok. Yaşadığınız günün koşullarını buradan çözümleyebilirsiniz. Bu bir ekonomi dersi falan değil ama bu bölümü bilmek zorundasınız. Çünkü bütün dünyada neoliberalizmin artık sonu geliyor. Kapitalizm dönüşüm yaşamak zorunda diye bakılırken Keynesyen ekonomiye geçilişte işte anlatılmaya çalışılan bu. Devlet mecburen çok sevdiği için değil, yaşamını, varlığını sürdürebilmek için yurttaşını düşünmek zorunda artık. Çünkü iş gücü piyasasının kilitlendiği dönemlerde zenginliğin hiçbir işe yaramadığını bütün dünya çok acı bir tecrübeyle gördü. Çok acı bir tecrübeyle üstelik. Bütün dünya durdu. Bütün dünya. Bir dandik Hollywood filminde senaryo olarak karşımıza çıksa adilen oradan deyip sırtınızı döneceğiniz şekilde bütün dünya durdu. 10 gün boyunca dünyada hiçbir yer çalışmadı. Şaka gibi değil mi? Ama değil. Gerçek. O zaman bütün dünyada ekonomiyle birlikte bütün sektörlerin bakışı da değişmek zorunda. Medyada bir değişim olmadı mı? Fark etmiyor musunuz? Şu anda var. Ama ekonomideki bu değişim aynı şekilde siyasete de yansımak durumda. Halkını hiç düşünmeyen, bugünün iktidarı zerre kadar umursamayan, en azından %50'sini hiç sevmeyen bir iktidar. Açık açık da söylüyor bunu zaten. Defalarca söyledi. %50'sini hiç sevmeyen bir iktidarın bugün bizi getirdiği yer bu saçmalık işte. Bunun için de buna direnmesi gereken, buna karşı çıkıp bir şeyler anlatması gereken gruplarda sessiz kalınca bunlar yaşanıyor. Ha diyeceksiniz ki sessiz kalmadı diyelim. Başlarına ne gelecek? Bugün üç arkadaşım yargılanıyor İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde. Barış'ın, Hülya'nın ve Murat'ın yargılanacağı duruşmada aslında onlara atfedilen suç daha önce defalarca yayını yapılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden adları ve fotoğrafları paylaşılmış MİT mensuplarına ilişkin cenaze töreninin fotoğraflarının paylaşılması. Bunun saçma olduğunu dünya alem biliyor. Herkes görüyor zaten. Ama artık bizde bir şeyin sadece saçma olması onun peşinden gidilmeyeceği anlamına gelmiyor. Dün akşamki genelgeyi hatırlayın işte. Bakın o genelge bu zamanlar geçecek. Dünya öyle bir yer değil. Hani dün akşamüstü kurulmuş, yarın akşamüstü batacak bir yerden bahsetmiyoruz. Daha önümüzde bizlerin göremeyeceği ama Nazım'ın söylediği gibi hani kendilerinden geri olduğumuz doğmamış çocuklarımız var ya, onların görebileceği düzende dünya bunları konuşacak. Ve o günden bugüne bakıldığı zaman sadece aptallık denilecek. Sadece aptallık kelimesi kullanılacak. Başka türlü açıklanamaz bu. Bütün dünya canıyla boğuşurken gece saat 24'ten sonra müziğin kesilmesinde virüsle mücadelede medet uman bu kadar abuk bir iktidar dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Ama karşısında ne var? Bir tarafta gazeteciler, derdini anlatmaya çalışan, hakikate borcu dışında kimseye bagaj taşımayan insanlar, başlarına gelenleri görüyorsunuz. Öbür tarafta bir siyasetçi grubu var ki onlar ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey modundalar. Hep böyle yaşıyorlar. Aman işte iktidar bunu planlıyor, o tuzağa gelmeyelim. Bunu yapmaya çalışıyor, bu tufayı kullanmayalım. Öte yandan pandemi bilim danışma kurulu içinde bulunan hekimler var. Sesleri çıkmıyor ya. Bakın bugün ayın 9'u ve 12 gün sonra hesapça Türkiye'de milyonlarca öğrencinin, son rakam 18 milyondu. 18 milyon öğrencinin okula başlayacağı gün ve biz hala bilmiyoruz okul açılacak mı açılmayacak mı? Benden fazla bir şey bilen var mı içinizde? Ya da benden daha az. Hepimiz aynı cümleyi biliyoruz sadece. Biz okula başlayacak sınıflarla, okul öncesi eğitimle son sınıflar açısından bunun yapılmasını düşünüyoruz. Ne olacak artık söyle, 12 gün kaldı. Çünkü çok iyi biliyorsun ki planın falan yok. Yalan bu. Bir planın yok. Hala gün kovalıyorsun. Önümüzdeki günler ne getirecek? Son ana kadar bekleyelim. İyi ama sen son ana kadar beklerken İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye hiç sesi çıkmayan pandemi bilim danışma kurulu üyeleri ne yapacak, bir fikrin var mı? Bence hiçbir şey yapmayacaklar. Hiçbir şey. Herkes memnun hayatından ya. Herkes memnun. Sabahları yayına çıkıyor herkes. Akşam ana haber bültenlerine bağlanıyor. Televizyon programlarında bir araya geliyor. Ha, zeybek oynayanlar var. Buradan aradan bir kendime pozisyon çıkartır mıyım? Hani Türkiye'de yeni açılan bir üniversite, rektörlük, zaten yıldım yurt dışında falan. Onlar var. Ama bunun karşılığına bakıyorsun, hiçbir şey yok. Biz hala bilmiyoruz. Ama müzik saat 24'ten sonra yok. Tamam, ondan eminiz. Hatta kasedin adı anılıyor artık. Bunu da biliyoruz. Başka? Elimizde kalan tek temel gerçek şu. Evet, bu hastalıktan ölebiliriz ama en azından kafamız şişmeyecek. 2016 yılında o dönem, hani çok zaman geçmedi üzerinden, 4 yıl önce kendisine bir kez daha en iyi kadın oyuncu Oscar'ı getirir mi diye konuşulan, adaylığı beraberinde getiren Florence Foster Jenkins adında 1940'ların ilk yarısında New York'ta yaşamış bir kadının gerçek hikayesinden alınmış bir filmde karşımıza çıktı Meryl Streep. Film Florence, eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Kendini gerçek bir opera sanatçısı zanneden, bir soprano zanneden ama aslında babasından kalan miras dışında insanların kendisine saygı göstereceği hiçbir şeyi olmayan Florence Foster Jenkins adında bir kadını anlatıyor. O kadar zengin ki New York'ta Metropolitan'ın başındaki insanlar da dahil olmak üzere kocasının yardımıyla, onun dağıttığı paralarla o kadar zengin oluyorlar ki kadına iyi bir opera şarkıcısı muamelesi yapıyorlar. Dünyanın en iyi sopranosunuz siz diyorlar. Ama iş bir gün değişiyor çünkü kadın Carnegie Hall'da, ünlü merkezde, ünlü salonda bir konser izliyor ve diyor ki benim konser vermem lazım. Kendi aralarında bu yalanı rahatlıkla sürdürebilen insanlar yalanın dışarı çıkacağını anladıkları anda büyük bir telaş yaşamaya başlıyorlar. Film de zaten bunu anlatıyor. Ama Meryl Streep'in kocası eliyle dağıtılan o milyonlarca dolar parası var ya, birilerini yalan konusunda ikna etmesine rağmen dış dünyaya açıldığı gün büyük patlıyor. Biz bugün tam da bunu yaşıyoruz işte. Kendi içinde insanlara yalan söylemeyi marifet zanneden, elinde tuttuğu artık %40'lık, %38, %40'lık bir seçmen grubuyla Türkiye'yi yönetebileceğini düşünen bir iktidar, bütün abukluklarıyla her şeyi sürdürebileceğini de zannediyor. Etrafınıza bakın, yaşananları bir görün lütfen. Bu kadar saçmalığı bir arada dünya görmemiştir. Dünya görmüyor bazılarını. Nereye kadar biliyor musunuz? Koronavirüsle mücadele evrensel bir mücadele. Siz zannediyor musunuz ki dün akşamki o kaset genelgesi insanlar tarafından duyulmayacak? Onlar anlamayacaklar. Ne yapıyor lan bunlar demeyecekler. O Florence'ın bad sesinin birileri tarafından sıkıştırılarak kendi dar dünyalarında çok güzelmiş gibi anlatıldığı günler geçti artık. Size yayının ikinci bölümünde öyle büyük hırsızlık, soygun haberleri okuyacağım ki gazetelerden mideniz kalkacak. Ama diyeceksiniz ki bütün bunlar giden bir iktidarın işaretleri artık. Giderken mümkün olduğunca zarar veriyor Türkiye'ye. Gerçekten başka türlü açıklanamaz bu. Ya bu zarar vermek, daha ötesi yok bunun. Ve böyle baktığımız zaman bizim için farklı işaretler taşısa da dünyanın tamamı için küresel bir salgında, bir pandeminin içinde şu yaşanan aptallığa aptallık demek kaçınılmaz. Belki Türkiye'de bugün denemeyecek ama yarın o da söylenecek burada. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Filmin adı Florence. Florence yazılıyor. Florence. Meryl Streep'in zaten filmografisinden bulursunuz. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Yalan bir dünya ne kadar devam ettirilebilir? Çok işe yarar, çok göreceksiniz. Bizim bugün burada buluşmamız her zamanki gibi son derece önemli. Çünkü biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Hep öyle konuştuk. Biz farklı partilere oy veriyoruz. Bazılarımız oy vermiyor. Siyasete inanmıyor çünkü. Ama oy verse de vermese de, bu ülkede inançlı olsa da, inançsız olsa da, ne bileyim sağcısı da, solcusu da, etnik kimlikleri, cinsel yönelimleri farklı da olsa, hepimizin ortak yönü bu ülkeye ilişkin güzel hayallerimizin olması. Ve biz iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden, birbirimizi dışlamadan, yeniden tanışmak gibi bir lüksümüz olmadığını bilerek. O zaman diyoruz ki, o zaman oturup konuşacağız kardeşim. Bizim başka şansımız yok. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnebiliriz. Direnebiliriz. Bunu yapabiliriz. Bak burada 5 yıldır yapıyoruz. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun sorusunun cevabı. Buyurun böyle, patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Heh, o son derece önemli işte. Abone ol düğmesi, para pul harcamadan sadece bir tek mail adresiyle buraya kaydolarak ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim dediğinizi gösterecek. Lütfen yapın. Lütfen abone olun kanala. Ve abone ol düğmesi böyle çalışırken yanında bir de küçük zil işareti var. Onu da görmüşsünüzdür. Anlamı şu, eğer onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de yeni düğme var artık YouTube kanalımda. Üzerinde katıl yazıyor. Ne menen bir şeydir, ne işe yarar derseniz şöyle anlatayım. Aslında sayfanın girişinde, YouTube sayfamın girişinde bir kısa videoyla açıklamaya çalıştım ama YouTube'un bu getirdiği bir, yayıncılar için getirdiği bir imkan, kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış. Manası, bu yayını aylık küçük desteklerle, 5 lira, 15 lira ya da aylık 60 lira gibi desteklerle katkıda bulunmak ister misiniz diye size soruyor. İsterseniz tıklıyorsunuz. İstemezseniz, canınız sağ olsun. Zaten bu yayın ilk gününden beri parasız ve bundan sonra da her zaman parasız olacak. İlk günden beri taahhüdüm bu size. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bundan sonra değişme şansına sahip. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.